أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, âl ve ashabına, ehli beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Bir yıl önce bugün, her birimizin kendi başının derdine düştüğü, çaresini aradığı bir dönem yaşadık. Rabbim imtihanlarımızı kolay kılsın. Vefat eden kardeşlerimizi Rabbim rahmetiyle ağırlasın. Maddi anlamda, dünyevi anlamda kaybettiklerimizden Rabbim daha hayırlısını lütfetsin hepinize, hepimize. Allah Teala bizi imtihan etmeye devam edecek elbette. Bazen yıkımla imtihan eder, bazen imarla imtihan eder. Yıkımla imtihandan çok fazla kazançlı çıkmama ihtimali de olabiliyor. Bazen de imarla, inşayla imtihan eder. Ondan da kayıp veya kazanma eşit derecededir. Her halükarda imtihan devam eder. Rabbim imtihanlarımızı kolay kılsın. Ayrıca bugün aynı zamanda İsra'nın son durağı, Mirac'ın da başlangıç durağı olan Mescid-i Aksa ile ilgili genelde bütün Müslümanlar değilse bile birçok Müslümanın kutladığı bir gece Miraç Kandili diye. Allah Teala'nın bütün zamanları elbette mübarektir, bereketlidir, hayırlıdır. Bu zamana atfedilen özel bir şey olmasa da yüreğimizin bir köşesinde şöyle bir burukluk var. İsra'nın son durağı ve Miraç'ın ilk durağı olan mekandaki Müslümanlar bedenlerini, canlarını, en kıymetli varlıklarını ortaya koyarak rüştlerini ispat ederken, diğer taraftan da bizim gibi toplumlar da kandil mesajları göndermek suretiyle kendi kendilerini tatmin ederler. Enteresan bir dünyada yaşıyoruz. Onların bu mübarek gecede payına şehadet, fedakarlık düştü. Bizim payımıza da sosyal medya hesaplarından mesaj düştü sadece. Rabbim en yakın zamanda onların darlığını genişliğe tebdil eylesin. Allah Teala bizi de bu genişliğe, bu zafere memur kılsın, aracı kılsın. Sadece seyredenlerden değil, katkı sunanlardan eylesin. Allah Teala o kardeşlerimizin bu çabalarını sonraki dönemlerde böyle mahzun konuşmak yerine bir Müslüman olarak göğsümüzü gere gere konuşacağımız bir ortamın oluşmasına vesile kılsın. Amin. Nur suresinin ayetleriyle birlikteyiz. Rabbimizin mesajlarını, ayetlerini okuduğumuz, özellikle Allah'ın nur, peygamberin nur, kitabın nur, dinin nur olarak tanımlandığı Kur'an'ın özellikle bu temsilini geçen derse izah etmeye çalıştık. Bu bölümde hem o nurun, İslam'ın aydınlığının, ışığının yansıması olarak hem de bunun mukabili karanlıkların durumunu anlatan bir bölüm okumuş olacağız. Birkaç ayet, bu iki durumu karşılaştırma yönelik ayetler. Evet, o nur Allah'ın verdiği bir temsildi. Lamba örneği, cam fanus örneği, o aydınlatıcı olarak kullanılan yakıt, yağın örneği. Demişti ki insan fıtri bir dinle, fıtrat üzere dünyaya gelir. Allah Teala ona bir akıl verir. Fakat bu fıtri din ve akıl onun yol yordam bulmasına çok fazla yardımcı olmayabilir. Bunun yerine bir de peygamber ve vahiy eşlik etmeli. Bu beşi bir insanda bir araya geldiği zaman muazzam bir nur, bir ışık, bir aydınlık ortaya çıkar demiştik bu örnek üzerinden. 36. ayet-i kerimede bu nurun nerelere yansıyacağını Rabbimiz hatırlatır ve o mekanların özelliklerini söyler. Yalnız burada 36. ayetin 35. ayetle birlikte onun devamı mahiyetinde bir anlamı da var. 36'nın 37 ile bağlantılı bir anlamı da var. Her ikisini de ortaya koymaya çalışacağım. İki şekilde anlaşılabilir. Şöyle ki, fi buyutin ezinallahu en turfa'a ve yuzkara fiha ismuhu. Bu nur, Allah'ın sözünü ettiği bu 35. ayetteki nur, Allah'ın yükseltilmesini, fiziki anlamda olabilir bu, ama manevi anlamda da yüceltilmesini emrettiği, İçlerinde de Allah'ın adının anılmasını emrettiği, yüsebbihu ya da yüsebbehu lehu fiha bil gudu vel asal, sabah akşam da onun tesbih edildiği evlerdedir. Bu evlerle kastedilen mescit şeklinde de yorumlanabilir. Dolayısıyla 36-35 arasındaki böyle bir ilişki söz konusu. O nur böyle evlerdedir şeklinde de okunabilir. Devamı 37. ayet. رِجَالٌ لَا تُلْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِتَاءِ الزَّكَاةِ Oralarda, o evlerde öyle kimseler var ki, rical, adam değil sadece, yani erkek değil, kimseler vardır ki hiçbir ticaret ve hiçbir alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyamaz. يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ Ve onlar kalplerin ve gözlerin o dehşetten, korkudan, allak bullak olacağı bir günden korkarlar. Bu tür insanlar, bu Allah'ın nitelediği bu şekildeki insanlar o evlerde vardır şeklinde anlaşılır 37. ayet. Ya da 36 ile 37 birlikte okunduğu zaman şöyle bir anlam çıkar. Kelimelerin anlamında değişiklik yok, sadece bağlantı itibariyle Allah'ın yüceltilmesini veya yükseltilmesini emrettiği, içlerinde adının anılmasını emrettiği evlerde veya mescitlerde sabah akşam onun tesbih eden, Allah'ı tesbih ve takdis eden, hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin Allah'ı zikretmekten, namazı kılmaktan, zekatı vermekten kendilerini alıkoyamadığı kimseler vardır. 36 ile 37'nin bağlantısı. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetten allak bullak olacağı bir günden korkarlar. Neticede Allah'ın nur diye nitelendirdiği aydınlatıcı rehber, ışık, yani İslam'ın nuru, Kur'an'ın nuru, Muhammed Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği bu davanın nuru böyle evlerde vardır ve böyle evlerde de böyle yiğitler var, böyle insanlar var, böyle kimseler var. Bu özellikleri hem evlerin özellikleri hem de o evlerde bulunan kimselerin özelliklerini Rabbimiz bu ayetlerde bize hatırlattı. Bu evlerle kastedilen nedir? İki şekilde de anlaşılabilir mi bu? Yani camiler, mescitler neticede Allah Teala elbette ibadeti, bu son dinin ibadet kısımlarını ya da ibadet şekillerini sadece belli mekanlara tahsis etmemiştir. Yeryüzünün tamamı mescit kılınmıştır elbette. Ama bu anlamda da buradaki beyt, yani evler ifadesini mescit olarak anlamaya çalışanlar, yüceltilmesini de onlara saygı göstermek veya onları imar etmek, onları Türkçedeki anlamıyla söylüyorum,
inşa etmek, bakımını yapmak ama aynı zamanda saygı göstermek anlamında kullanır. Ama ikinci bir anlamıyla da buradaki evler ile kastedilen Kur'an okumak üzere müminlerin toplandığı, dini konuları müzakere etmek için bir araya geldikleri evler kastediliyor olabilir. Bu da yüceltilmesi, bu evlerin yüceltilmesi de nedir? Manevi statülerinin yani Allah katındaki değerlerinin arttırılmasına yönelik çabaların, faaliyetlerin, etkinliklerin alanı, mekanı olmaya yapılmasıdır veya mekanı yapılmasıdır. Dolayısıyla ister öyle anlayın, ister böyle anlayın. Her halükarda iki şekilde ortaya çıkar. İster mescitlere yorumlayın bunu, isterseniz Müslümanların bir araya geldikleri, Allah'ın ayetlerini müzakere ettikleri evler olarak anlamaya çalışalım. Her iki şekilde de karşımıza iki farklı tablo çıkar elbette. Mescitlere saygı gösterilmesi ve yüceltilmesi dediğimiz zaman bu aslında Allah'ı anmak gibi, Allah'ı tesbih etmek gibi özellikle mescitlere saygı göstermenin şekillerini bize hatırlatır. Mescitler bunun içindir. Mescitlerin içerisinde laubali davranılmaz, lüzumsuz işler yapılmaz, zalimler övülmez, zulüm övülmez, Allah'ın razı olmadığı süreçler anlatılmaz. Tarihin derinliklerinde kalmış, Allah Teala'nın razı olmadığı, gazap ettiği bir takım olaylar anlatılmaz mescitlerde. Mescitler Allah'ın zikredileceği, adının yüceltileceği yerlerdir. Dolayısıyla Cuma suresinin sonunda Cuma namazına çağrı ile alakalı Rabbimizin hatırlattığı cümlede de aynısı vardır. Ya eyyühellezine amenu, ey iman ettiğini söyleyenler. İza nudiye lissalati min yevmil cumuati fes'av ila zikrillahi ve zerul bey'i. Allah'ın zikrine koşun. Allah'ın zikri Allah Allah demek değildir. Allah'ı anmaktır. Allah'ın anılmasıdır. Cuma'nın aslı budur. Namaz değildir Cuma'nın aslı. Cuma'nın aslı hutbedir. Hutbede Allah'ın anılması gerekir. Başkalarının değil. Başkalarının reklamının yapılmaması gerekir. Allah'ın dinini anlatılması gerekir. Ona koşun der Rabbimiz. Dolayısıyla mescitlere saygı en turfa'a yani yüceltilmesi derken kastedilen budur elbette. Mescitlerin imar ve inşası şeklindeki bir yorum da anlaşılmış mı? Anlaşılmış ama çok da isabetli değil. Onu da sadece selef alimlerinin hatırasına burada zikretmiş olayım. Ama mescitlerin inşa ve imarı ile alakalı değil bu sadece. Burada konuyu buraya getirmişken şunu da hatırlatalım ki mescitlere saygı göstermenin, mescitlerin fonksiyonlarını, asli fonksiyonlarını üstlenmelerini sağlamanın gerekliliğine dair, başka şeylerle mescitlere ön plana çıkarılmaması gerektiğine dair Allah Resulü'nün uyarılarını da beraber de zikretmemiz lazım. Mescit sadece dört duvar ve tavandan ibaret değildir. Allah'ın yüceltilmesini istediği mescit, birkaç tane minaresi olan, kubbesi ihtişamlı olan, şehrin neresinde bakılırsa bakılsın görülecek olan mescit değildir kıymetli olan. Mescit eğer içerisinde Allah'ın adı anılmıyorsa bir anlamı yok bunun. Onun için Allah Resulü kıyamete yakın olabilecek bir takım tehlikeleri, sosyolojik anlamda bizi bekleyen bir takım tehlikeleri hatırlatır. İnsanlar mescitlerle birbirlerine karşı övünecekleri vakit gelmedikçe, mescitlerle birbirlerine karşı övünmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Bizim mahallenin mescidi yok sizin mahallenin mescidi. Bizim şehirdeki mescit Türkiye'de bir tane yok bizim Türkiye'deki mescit dünyada bir tane. Bunlarla övünmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Şekilada görüldüğü gibi. İbn Abbas radıyallahu anh der ki vallahi Yahudi ve Hristiyanların mabetlerini süsledikleri gibi siz de mescitleri süsleyeceksinizdir. Bir tehlikeyi haber veriyor. Yani mescit süslemeyelim mi? E tabii evlerinizi süslediğiniz zaman mecburen mescitleri süsleyeceksiniz. O yüzden kenar mahallelerin camilerinin tefrişatı, dekorasyonuyla merkezi mahallelerdeki camilerin tefrişatı, dekorasyonu aynı değil. Mahallede oturanların sosyal statüsüne, ekonomik varlığına göre mescit şekil kazanır. Öyle değil mi? Boztepe'deki mescitle Fahri Kayahan'daki mescit aynı olmuyor bakınız. Niye? Çünkü herkes kendi evinden çıktığı zaman O mescide gidecek, mescitte de kendi evinden daha ihtişamlı olması lazım. Problem bu. Problem bu tabii ki. İbadet mi? Mescidin şanının, şerefin yüceltilmesi mi? Fonksiyonların icra edilmesi mi? Ne gezer? Ben geçen bir yerde teklif ettim. Dedim gelin, bu Müslümanlar düğünlerinde iffetsizlik konusunda, affınıza sığınarak söylüyorum ve açıkça söylüyorum. Müslümanlar düğünlerinde gittikçe iffetsiz bir sürece doğru gidiyor. Gelin bunun bir yolu var, engellenecek bir yolu var. Düğünlerimizi camilerde yapalım. Avlusu müsait olan, içerisi müsait olan camilerde düğün yapalım. Belki Allah'ın mescididir diye insanlar hiç olmasa hayasızlık, iffetsizlik, dans yapmaktan utanırlar hiç olmasa. Mescit budur. Mescidin fonksiyonu budur. Değilse mescidi istediğiniz kadar süsleyin. 4 tane minaresi olan cami, 4 tane cemaati yok. İlginçtir, dağ başında. Çeşitli yerlerde görebilirsiniz bunu. Herkes onunla övünüyor. Bizim caminin minaresi 60 metre, yok sizinki de 70 metre. Bununla da övünülüyor. Bizimki taş mimari, sizinki beton mimari. Ne olmuş yani? Bizimkinin içi çini süslemeli, sizinki normal sıva boya. Bizimkinin içerisi Esma-i Hüsna'nın hepsi var, sizde hiçbir şey yok. Başım dönüyor okumaktan, okuyamıyoruz. O kimsenin okuyamayacağı yazıyı niye yazarlar mescide ki? Yükseltilmek bu değil. Yüceltilmek bu değil mescidin. En turfa'a bu değildir. Evet, mescit sağlam yapılmalı, muhteşem yapılmalı, mükemmel yapılmalı ama süsle alakalı değil bakınız bu. Tarihin başlangıcından, yani asr-ı saadetin başlangıcından bu tarafa mescitlerin seyrine bakınız. Selçuklu döneminin mimarisi olan mescitlere bakınız, sadedir. Selçuklu dönemi. Osmanlı dönemi ilk dönemleri sadedir. Ama ne zaman ki hilafet saltanata dönüştü, insanlar, padişahlar saraylarda keyif, zevk, sefa sürmeye başladılar. Duraklama ve gerilme dönemlerini kastediyorum. Sarayın içerisinde hayat süren bir padişahın yapacağı camide biraz da saraya benzemesi lazım lütfen yani. Öyle olmuştur nitekim. Bu şehrinizde de mesela daha önceki dönemlere ait camiler var, sade. Alabildiğine sade, içinde hiç nakış yoktur. İçerisinde bir huzur bulursunuz. Ama öbür tarafta istediğiniz kadar ihtişamlı yapın, yüksek yapın, kubbesi bilmem kaç metrekare genişliğinde, çapında olsun, bir şey ifade etmiyor. İçindeki huşuyla kılınan namaz olmadıktan sonra bir anlamı yok. Hazreti Ali radıyallahu anh dikkatimizi çeker. Kurtubi bunu nakleder. Hadis kaynaklarında geçen bir ifade olarak hatırlamıyorum ama Kurtubi'de rastladığım bir şey. Hazreti Ali'ye isnat edilen bir görüş. Öyle bir zaman gelecek ki İslam'ın sadece adı, Kur'an'ın da sadece yazısı kalacaktır. Acaba hangi zaman ki? O zaman da insanlar mescitler inşa edecekler fakat içinde Allah'ın zikredilmesi bakımından harabe kalacaktır. O zamanın en kötüleri alimlerdir. Fitne onlardan başlar ve onlara dönecektir. Yani bilgileri olacak fakat bildikleriyle amel etmeyecekler. Sadece konuşacaklar. Ne zaman mı? Geçmiş değil herhalde, değil mi? Yaşıyoruz gibime geliyor. Dolayısıyla burada mescitlerle alakalı ise eğer bu ayet-i kerime, bunları da dikkate almak lazım. Ama bu surenin, Nur suresinin daha çok ev hayatıyla alakalı, ev mahremiyetiyle alakalı kurallardan söz eden bir sure olduğunu hatırlayalım. Ta baştan itibaren. Bireysel anlamda, toplumsal anlamda, aile anlamında Allah Teala'nın belirli bir takım kurallar vardı. Eve giriş çıkışlara varıncaya kadar, bakışların sakındırılmasına kadar, birçok hususun anlatıldığı, bu ayete geldiğimiz ayete kadar anlatıldığı bir suredir. Dolayısıyla ev hayatının mahremiyetine dair, dokunulmazlığına dair hükümler daha çok ön plana çıkarılınca metnin bağlamına uygun olan anlam, müminlerin evlerinin evet manevi anlamda yüceltilmesidir. Evlerin yükseltilmesi değil, 8-10 kat, 20 kat değil, manevi anlamda yüceltilmesi. Turfa'nın böyle bir anlamı var. Bir mekanda ibadet, bir mekanda Allah'ı anmak, bir mekanda tefekkür, o mekanda da nurdur. İşte Rabbimizin anlatı da budur. Yani her bir Müslüman olarak evlerimizin nurlandırılması her birimizin, boynumuzun borcudur. Allah Teala böyle bir hedef gösterdi. Evlerimizdeki hayatı bu anlamda sorgulama fırsatı versin bu ayet lütfen. Bu ayeti sadece okumuş olmak için okumayalım. Hayatımıza yeniden indirelim. Yeniden tenzil olsun, yeniden inzal olsun. Nurun bulunduğu evler mi evlerimiz? Nurdan mahrum evler mi gerçekten? İçerisinde Allah'ın ayetleri mi? Yoksa Allah'ın ayetlerinden ziyade zalimlerin sözleri mi dile getirilir? Konuşulan konular nedir? Çocuklarımızla otururken söz konusu olan nedir? Gündemimiz nedir gerçekten? Evlerin içerisinde neler konuşuruz? Kaç gün birbirine eşit olmaya devam ediyor evlerimizde? Dünle bugün eşitse kaybetmiştik ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle. Acaba kaç günümüz birbirine eşit olarak geçer? Ve bu evler nurdan mahrum kalacak biliyor musunuz? Evlerimiz nurdan mahrum olunca toplumun nurdan mahrum olması zaten tabii bir sonuç ve afettir. Allah Teala bunu bize hatırlatır. Ve biz elhamdülillah Allah'ın ayetlerini bir araya gelerek okumak üzere, müzakere etmek, Kur'an'ı, Rabbimizin mesajlarını daha iyi anlayabilmek için bir araya geliyoruz. Ve Allah Resulü'nün şu müjdesine de nail olduğumuzu düşünüyorum. Rabbim mahrum etmesin. Allah Resulü öyle diyor çünkü. Bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde toplanarak Allah'ın kitabını okur ve onu aralarında müzakere ederlerse üzerlerine sekinet iner. Sekinetin görünmesi gerekmiyor. Sekinet iner. Benim üzerime iniyor burada sizinle birlikteyken. Allah'ın kitabını okurken muazzam bir sekinet hissediyorum. Allah'ın kitabının bereketi elbette. Umarım siz de hissedersinizdir. Allah'ın rahmeti onları kaplar. Melekler de etraflarını kuşatırlar. Allah onları kendi yanındakiler arasında anar. Ne muhteşem bir şeref. Allah kendi yanında da Allah'ın kitabını müzakere edenleri kendi yanındaki meleklerle birlikte anar. Ne gibi? Canlandıralım sadece. Hele gelin kullarından bir kısmı falan şehirde bir araya geldiler. Allah'ın kitabını okuyorlar. Nur suresini okuyorlar. Ne büyük şeref diye Allah Teala bizi gündemine almış olacaktır. Ve bu evlerde Allah Teala o insanların özelliklerini hatırlattı. Rical. Rical kelimesi erkek anlamına gelir normal Arapçada. Ama bu ve buna benzer birçok ayette erkekten ziyade kişi anlamına kullanılır. Yani aslında adam. Adam dendiği zaman erkek anlamına gelmez. Adam dendiği zaman erkek anlamına gelmiyor. Adamlık ayrıdır. Erkeklik, dişilik ayrıdır bakınız. Kadın olmak ayrı, dişi olmak ayrıdır. Erkek olmak ayrı, adam olmak ayrı. Bunlar farklı şeylerdir. Dolayısıyla burada bir adamlıktan, bir yiğitlikten, bir kahramanlıktan bahsediyor. Rical, her kim olursa olsun. Bu kelimeyi zorladığımı zannetmeyin. Aynı mesela benzer ifade Ahzab suresinin 23. ayetinde Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ricalden bahseder. وَمِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ رِجَالْ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ Allah'a verdikleri sözde duran, yani وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ Adağını yerine getiren, şehit olan, hayatını ortaya koyan kimileri olmuştur. Peki kadınlar yok muydu bu işin içerisinde? Yok deme imkanınız yok ki. Onun için rical burada sadece erkekler anlamına değil, böyle kişiler olacak. Kadınlarıyla erkekleriyle Müslüman bir toplumda onların evlerinin bir sekinete, bir rahmet mekanına, bir nur mekanına dönüştürülmesini Rabbimiz bizden istiyor. Sorumluluk noktasında Allah Teala mümin erkeklerle mümin kadınları aynı kefeye koyar elbette. Arapçanın dilinin gereğidir bu. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Normalde kip erkeklere yöneliktir. Kadınlara hitap etmiyor mu deme imkanınız var mı? Bu dilin gereğidir. Dinin gereği değil bakın. Dilin, lisanın gereğidir. Lisanla alakalı bir kuraldan kaynaklanır bu. Ey iman edenler. Yani Arapçada erkeklerin de bulunduğu ortamda erkekler esas alınarak hitap edilir. Kural budur. Din gelmeden önce de, vahiy gelmeden önce de Arapçanın kuralı budur yani. Dolayısıyla genel anlamda böyle bir kural hareketle de bu söylenir. Ama kimi yerlerde mesela Allah Teala peş peşe kor. İnnel müslimin vel müslimat. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar. Ayetin sonuna kadar Ahzab suresinin 35. ayeti. Vel mu'minine vel mu'minat. Vel kanitine vel kanitat. Boyun eğen erkekler, boyun eğen kadınlar. Vessadikine vessadikat. Sadık erkekler, sadık kadınlar. وَالصَّابِر۪ينَ وَالصَّابِرَاتِ Sabreden erkekler, sabreden kadınlar. Devam ediyor sonuna kadar. Ve huşu duyan erkekler, huşu duyan kadınlar. Mütesaddik, tasaddukta bulunan erkekler, tasaddukta bulunan kadınlar. Ayetin sonuna kadar böyle erkek ve kadın olarak devam ediyor elbette. Ve bu insanlar Allah'ın zikredildiği bu evlerde, Allah'ın nurlanmasını istediği bu evlerde olan kimselerin özelliği, evet, hiçbir ticaret onları alıkoymuyor. Namazı kılmaktan, zekatı vermekten. İki tane fedakarlık türüdür en önemli olanlar. Zekatla namaz birbirinden ayrılmadan sürekli zikredilir. Bunun esprisinde ben şöyle anladım. Şu ana kadar okuduğum Kur'an bana böyle bir yol açtı. Diyorum ki namaz ve zekat niye bu kadar bir an yine zikredilir? Biri varsa diğeri yoksa bir anlamı yok. Namazı var, zekatı yok, işe yaramaz. Zekatı var, namazı yok, yine işe yaramaz. İkisinin yan yana olması lazım. İkisi birlikte olması lazım. Dolayısıyla ikisi yan yana konduğu zaman bir insanın hayatında, bu zekat illa zenginlerin verdiği şey olarak da algılamayın. Genel anlamda malı arındıran yükümlülükler, malı arındıran yükümlülükler, infak yani. Fakirin de zenginin de vermek zorunda olduğu bir infaktan söz ediyoruz. Evet, bunu yaparlar ve bundan da alıkoymaz ticaret. Ticaret yaparlar. Ticaret yapmaktan, evet, bir herhangi bir beis yok. Fakat yaptıkları ticaret, yaptıkları alışveriş onları ibadetten alıkoymuyor. Kulluktan alıkoymuyor. Dolayısıyla meşru ticaret budur. Eğer biçimi, bir alışveriş şekli bireysel ya da toplumsal anlamda insanları Allah'a kulluktan alıkoyuyorsa, kulluklarını zayıflatıyorsa o ticaret meşru değildir. Fakirken iyi Müslüman olan, köşeyi döndükten sonra başı dönen insanlar ise eğer, bunlar geçmiş olsun denilecek türden insanlardır. Evet, Allah Teala bütün zamanı mescitte, bütün zamanı ibadetle geçirmeyi emretmiyor elbette. Bakın mesela az önce okuduğum Cuma suresinin ayet-i kerimesinin hemen sonrasında, alışverişi bırakın, Allah'ın zikrine koşun, Allah'ın anıldığı mescitlere koşun dendikten sonra gelen 10. ayet ne diyor? فَاِذَا قُضِيَتِ السَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Namaz bittikten sonra yeryüzüne dağılın. Allah'ın size lütuf ve ikramda bulunduğu nimetlerin peşinde koşun. Rızık peşinde koşun. Araştırın, elde etmeye çalışın, kazanmaya çalışın. Ama ibadet vaktinde bunu yapamazsınız der. Yani Yahudilerin oluşturduğu o dini kural gereği, cumartesi sabahtan akşama kadar sadece ibadet günü, dünyevi anlamda hiçbir işin yapılmadığı bir gün değildir cuma günü. Sadece cuma saatinde. Allah'tan ki sadece cuma saatinde. Ya yarım gün olsaydı, ya bir gün olsaydı acaba mürtet mi olurduk? Acaba dinden mi çıkardık? Demek zorunda kalıyorum. Niye? Cuma saatinde bile dükkanını kapatmayan ve adına da Müslüman denilenlerin bulunduğu bir ülkedeyiz. Acı. Allah Teala وَذَرُ الْبَيْعَ diyor. Alışverişi bırakın. Kapanacak. Hatta bu toplumda, bu toplum özelinde söylüyorum. Herkes de dükkanının önüne, iş yerinin içerisine bir tabela oluşturacak. Cuma saati nedeniyle şu saatler arasında kapalıyız. Herkes bunu bilmeli. İşi vardı gitti gibi düşünmesin. Namaz için kapattı diye bilinsin. Olması gereken buydu. Bitti mi? Gel ticaretine devam et. Allah Teala bütün zamanı ibadette geçir demedi. Dolayısıyla ticaret namaza engel olmuyor. Ticaret zekata engel olmuyor. Ticaret kulluğun mükemmel bir şekilde yapılmasına engel olmuyor. Allah Teala böyle bir kulluk istiyor bizden. Ve burada Allah'ın zikredildiği evler dedi. Buna bir açılım getirmem lazım. Bir sonraki ayetlerde tesbihten söz edilecek. Tesbihten. Aynı orada da bir takım şeyleri söyleyeceğim sırası gelince. Ama zikir dendiği zaman hani bir şablon cümle kullanıyordum. Bir kelime Türkçe'de artık kullanılması yaygın hale gelince telaffuz itibariyle Kur'an'da da aynı telaffuz kullanılıyorsa orada bir anlama problemi var demiştim. Evet, Allah'ı zikretme dendiği zaman Allah Allah demek değildir. Allah Allah zikir değildir. Cümlenin tamamlanması lazım. Allah dediniz bitti, ne olmuş Allah? Ekber de, Allah büyüktür, bu zikir olur. Elhamdülillah de, hamd Allah'a mahsustur, bu cümledir, zikir olur. Allah tek başına zikir olmaz. Olmaz tabii ki. Allah'ın anılması da sadece Allah Allah demek değildir. Ya bir şey mi yapacaksınız? Bir eylemde bulunacaksınız? Bir konuşma mı yapacaksınız? Bir şeye mi niyetlendiniz? Niyetlendiğiniz, konuşmaya çalıştığınız, yapmaya çalıştığınız bütün bu işlerde ya bunu yapıyorum, bunu söylüyorum ama Allah'ın rızasına uygun mu değil mi diye zihinsel bir faaliyette bulunmanız zikirdir işte. Zikirin zihinle alakası var. Hatırlama demektir çünkü. Hatırlıyorsunuz. Bir şey alacaksınız, almak caiz mi acaba? Meşru mu? Satma ve satma biçimi meşru mu? Alma biçimi meşru mu diye düşünüyorsunuz. Kafa yoruyor. Bu Allah'a zikirdir işte. Evet, ticaret yaparken zikrediyorsunuz. Öbür tarafta halka oluşturdunuz. Allah Allah dediniz. Halka bittikten sonra gayri meşru ne kadar ticari faaliyet varsa hepsinin içerisinde. Allah'ı zikretmiş bana. Haydi. Ne zikri ya? Zikir bu değildir bakın. Onun için zikretmek ifadesinde hem niyet var, hem söylem var, hem de eylem var. Niyet insanın iç dünyasına, zihinde geçen şeydir. Söylem dile dökülür. Evet, insanlar düşündüklerini ve yaptıklarını söylerler. Allahu Ekber der, Sübhanallah der elbette. Ve bunu da söyleme ama aynı zamanda bunun gereğini de yerine getirirler. Evet, Allah böyle bir nur mekanını, Allah'ın zikredildiği, Allah'ın anıldığı, Allah'ın tesbih edildiği, eksiklerden uzak tutulduğu, yüceltildiği evler, Allah'ın nurlarının ya da nurunun bulunduğu evlerdir. Sonra ne olur? Allah Teala ne diyor? لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ وَحْسَنَ مَا عَمِلُوا Yaptıklarının en güzeliyle onları ödüllendirecektir. وَيْزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ Hatta hak ettiklerinden fazlasını da lütfuyla verecektir. Hak ettiklerinin fazlasını. Amellerinin en güzeliyle onları ödüllendirecek, hak ettiklerinin fazlasını da verecektir onlara. وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ Allah Teala dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Allah Teala bunu hatırlatır. Yaptıklarının en güzeliyle onları ödüllendirecek. Kur'an-ı Kerim'in farklı surelerinde bu ayet-i kerime tekrar edilir. Bunun çok farklı izahları olabilir elbette. Mesela işlenen amellere karşılık hak edilen mükafatın daha fazla verilmesi, daha güzel bir şekilde verilmesi, 1'e 700, 1'e 10, 1'e 20 ya da hesapsız limiti Allah'a ait olan, miktarı Allah'a ait olacak derecede oranda bir karşılık verilme. Bu tamam. Bir bu şekilde anlaşılıyor ama bu ifadenin kullanma kalıbına baktığımız zaman sanki şu ifade biraz daha doğru gibi. Ameller içerisinde en güzeli esas alınarak mükafat verilecektir. Allah Teala'nın lütfu, rahmetinin genişliği. Elbette rahmeti kendisine ilke edinmiş olan ketebe ala nefsihir rahme. Rahmeti kendisine ilke edinmiş olan Rabbül Alemin işlediğimiz amellerle aslında bir bahane arıyor bizi tamamen bağışlamak. Cennetin en üst köşesine yerleştirmek için bahane arıyor sadece. Bir şeyler yapın, eksiğini ben tamamlayayım. Yoksa ya Rabbi sadece hak ettiklerimizle bize muamele et diyecek bir Müslüman olamaz. Hak ettiklerimizle olmaz rahmetinle. İşte bu rahmetin gereğidir. Çünkü hak ettiklerimiz dediğimiz zaman işlediğimiz amellerin tamamını bir tarafa koyun. Allah Teala'nın beden olarak bize lütfettiği bu imkanların görmenin, duymanın, akletmenin, yaşamanın kısacası karşılığı olarak ortaya konduğu zaman hepsi terazinin bir tarafında. Bütün hayat öbür tarafta yaptığımız kulluklar hiçbirisi bunu karşılamayacaktır. Dolayısıyla bu Allah Teala tarafından elbette fazlasıyla değerlendirilecektir. Amellerinin en güzeliyle. Bunu şöyle anlamak mümkün. Ankebut suresinde de buna benzer bir ayet-i kerimeye aynı söylüyor Rabbimiz. Ankebut suresinde. Orada da Allah Teala aynısını söyler. İman edip salih amel işleyenlerin günahlarını bağışlarız ve onları yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırırız der. Ankebut 7. ayet-i kerimede. Oradan hareketle de söyleyeyim. Bu işlediğimiz ameller arasında Allah Teala bir tane ameli yaparken muazzam bir niyetle, muazzam bir huşuyla, muazzam bir ihlasla yaptığımız bir ameli esas alıyor. Esas aldığı bu amel üzerinden bütün amelleri sanki onunla çarpıyor. Ve amellerin kat sayısını yükselten bir amel. Nedir? Hayatınızı öyle bir oruç tutmuşsunuz ki, hayatınızı öyle bir namaz kılmışsınız ki hala aklınızdan gitmiyor o. İnsanın hayatında Her namaz aynı olmayabilir. Her oruç aynı olmayabilir. Her duruş aynı olmayabilir. Zaman içerisinde Allah Resulü'nün ashabının söylediği gibi bazen öyle anlar olur ki kendimizi kaybederiz. Bazen öyle anlar olur ki yani ucu ucuna denk geldi. Ya kurtar ya kurtarmaz cinsinden bir amel ortaya koyabiliriz elbette. İşte o amelleri işlerken en güzelini Allah Teala sanki esas alacak da bütün amelleri onu yapmış gibi değerlendirecek. Veya her bir amelin içerisinde oruçları bir köşeye koy. Bu oruçların içerisinde bir oruç var. Bütün oruçları oruç gibi. Bütün namazları bir köşeye koyacak sanki. O namazlar, tasvir ediyorum sadece. O namazların hepsini sadece o gerçekten Kabe'de mi kıldınız, Arafat'ta mı kıldınız, evde mi kıldınız, gece namazını bilmem artık yani. Ama aklınızdan gitmeyen muazzam bir namaz. Bir daha huşu yakalamamışsınız mesela. Bütün namazları o namaz gibi değerlendirecek. Bütün infakları o infak gibi değerlendirecek. Allah Teala'nın lütfu, rahmeti, inayeti geniş elbette. Bunu zaman zaman şöyle bir örnekle veriyorum. Eğitimde genelde bazen şöyle sınav yaptığımız oluyor. Öğrenciyi bir sınava tabi tutuyoruz. Aslında öğrencinin geçmesini istiyoruz. Yani bırakmak istesek bırakır. Yani hoca bırakmak istese bırakır. Yani bahanem yok. Bahanesi çok. Zor soru sorar, mesele biter yani. Öyle değil. Ya öğrenciler kalmış, biraz yorulmuşlar. Belki tekrara kalmışlar. Geçsinler diye 4 tane soru soruyoruz. Ya da 3 tane soru soruyoruz. Diyoruz ki bu 3 tane sorudan bir tanesi 60 puan, geri kalanı hepsi 40 puan. Sorunun bir tanesi 20, bir tanesi 20, diğeri de 60 puan. Hocam hangisi 60 puan? Hele bir yapın, hangisini daha güzel yaparsanız ona 60 puan vereceğiz gibi anladım ben. Allah'ın amellerimizi en güzeliyle değerlendirme biçimi sanki böyle. Yani evet, Kur'an'dan anladığım şey bu. Allah Teala gerçekten bizim kurtuluşumuz için, bizim başarımız için, bizim cennet ehli olmamız için, bizim cennetten, nimetlerden faydalanmamız için bir bahane arıyor. İşte bahanenin adı bu. لِيَجْزَلَّذ۪ينَهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا İşlediklerinin en güzeliyle onları mükafatlandıracağız diyor Rabbimiz. İman edenlerin durumu bu, amelleri de böyle. Durumu neydi? Nur. Nurun bulunduğu evler. Peki kafirlerin durumu ve amelleri? Allah Teala şimdi bunu hatırlatacak. Niye peş peşe hatırlattı? İki şıktan birisidir. Ya öyledir ya böyledir. Ne öyle ne böyle olmaz. Böyle bir Müslüman olmaz. Ya ameller ona benzeyecektir ya buna benzeyecektir. Ona benzemiyorsa buna benzeyecek. Üçüncü bir şık yok. Burada Allah Teala kafirlerin amellerinden bahsediyor. İyi de yani biz Müslümanız ya. Başta ne dedik Kur'an okurken? Allah Teala kafirlerden, zalimlerden, cehennemliklerden, azabı hak edenlerden, gazaba maruz kalanlardan söz ettiği bütün ayetlerde, evet, bütün ayetleri Müslümanlar kendilerine yönelik okumak zorunda değilse Kur'an'dan faydalanmazlar. Bu ayet ona ait, bu ayet bununla ilgili. Bize bir şey kalmıyor ki zaten. Bize bir şey kalmıyor zaten. Dolayısıyla burada kafirlerin amelleri niye kastediliyor, anlatılıyor? Sizin amelleriniz bunlara benzemesin. Benzerse, adınız Müslüman da olsa ameller boşa gider, sıfırdır. Ne diyor Rabbimiz bakın? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ Kafirlerin amellerine gelince, onların amelleri ne gibidir? كَسَرَابٍ بِقِعَةٍ Bir çölde, dümdüz bir arazide, hani sıcakta böyle, dümdüz bir arazide böyle sıcakta şeyler parıldar ya, böyle sanki deniz, sanki böyle dalgalar var gibi, serap. Böyle çölde veya düz bir arazide bir çölde serap gibidir kafirlerin amelleri. يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءَ Susamış, susuzluktan patlayacak, çatlayacak duruma gelmiş olan kişi onu su zanneder. Su zanneder, susamış onu su zanneder. Ve oraya koşar. Herhalde deniz var, orada su vardır diye. حَتَّى اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا Nihayet gelir oraya, bir bakar ki hiçbir şey yok. Meğer su değilmiş. وَبَجَدَ اللّٰهُ عِنْدَهِ Allah'ı yanında bulacak. فَوَفَّهُ حِسَابَهِ Allah'ın hesabını tam anlamıyla görecek. وَاللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ Allah hesabı çabuk görendir. Kafirin ameli budur. Yani serap gibidir. Görüntüde su gibidir. Görüntüde bir şeyler var. Hatta aldatıcıdır. Gerçekten ciddi bir şey var zannedilir ama yanına gittiği zaman hiçbir şey olduğu ortaya çıkar. Kafirin amelleri böyledir. İnkar edenlerin amelleriyle ilgili Kur'an-ı Kerim zaman zaman hatırlatmada bulunur. Mesela İbrahim suresinde Allah Teala yine bir örnekle verir. 18. ayette Kafirlerin amelleri kasırgalı, fırtınalı bir günde o rüzgarın önünde savrulan kül gibi olacaktır. Kül, darmadağın, hiç eser kalmaz. Kül gibi olacaktır. Veya Furkan suresinin 23. ayetiyle söylersek eğer, وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Biz onların amellerini getiririz. Kayıtlarda geçer. Şunu yapmış, bunu yapmış. Ama sonuç hebaen menthura, toz duman olur. Hiçbir işe yaramaz. Kimin? Kafirlerin amelleri. Burada aynı zamanda inandığını söyleyenlerin de ama inandığı şekilde yaşamayanların amelleri de geçerli. Hem gösteriş için işler yapan Müslümanların amelleri de boşa gidiyor. Burada önemli olan ortak nokta nedir? Dünyadayken bir şeyler yapılmış ama ahirette hiçbir karşılık yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu noktada korkunç bir uyarısı var, hatırlatması var bize. İlk olarak kıyamet gününde Allah'ın hesaba çekeceği üç kişiden bahsedilir. Bu üç kişi Allah Teala'nın rızasını kazanma yolunda yapılabilecek en şerefli, en onurlu üç eylemin sahibi olan üç kişidir. Üç kişi. Uzunca bir hadis. Müslim'de geçer. Allah Teala nimetlerini hatırlatır her bir kişi yanına çağırdığında. Kıyamette bekleyen bir tablo bu. Diyecek, ben sana bu kadar nimet verdim. Sen bu nimetlere karşı bana ne yaptın? Biri diyecek ki, ya Rabbi bana bir can verdin. Senin uğrunda savaştım. Ben de şehit oldum. Allah Teala diyecek ki, yalan söylüyorsun. Cesur desinler diye savaştın. Nitekim insanlardan da bu takdiri topladın. Atın cehenneme ve cehenneme atılır. İkinci bir kişi, ilim öğrendiğini zanneden bir kişi. Benim için ne yaptın der. Aynı soru. Der ki, ya Rabbi ben senin gönderdiğin kitabı okudum, insanlara anlattım ve bunu yaptım. Allah diyecek ki, yalan söylüyorsun. Alim denilsin diye öğrendin. Kur'an'ı ne güzel okuyor densin diye okudun. Ne güzel konuşuyor desinler diye anlattın. Hafizanallah. Atın cehenneme. Sonra üçüncü bir kişi, ya Rabbi ben senin için malımı infak ettim. Dikkat edin. Üçünde de başkaları bu üçü değerlendirmiyor. Dikkat edin lütfen. Orayı kaybetmeyelim. Yani birileri bunların böyle olduğunu zannediyor değil. Bunu yapanların kendileri kendilerini zannediyor. Şehit olan cenneti bekliyor. Alim olan cenneti bekliyor. İnfak eden de cenneti bekliyor. Bekliyor bizatihi kendisi. Hepsi fiyasko. Bir insan kendisi zannediyor. Başkalarını zannetmesi her zaman zaten yanıltıcıdır. Birine bakarsın, o bu cennettedir. Hatta dersin ki, şefaatinden bizi mahrum etme. Adam kendi kafasına sürecek ilacı yok zaten. Peki, infak. Allah diyecek, yalan söylüyorsun. Ne cömert desinler diye. Ne kadar cömertlik yapıyor desinler diye yaptın ve nitekim öyle oldu. Atın cehenneme. Neden? Canını vermek, malını vermek, Allah yolunda ilim tahsil etmek, ilmiyle insanlara faydalı olmaktan daha güzel üç davranış bana söyleyen yok ki. Yok ki bunun ötesi. Ama üçü de cehennemlik. Niye? Çünkü amaç farklı. Çünkü niyet farklı. Amel olarak başkalarının böyle zannetmesi ayrı bir şey. İnsanların kendi zannettikleri şekilde, bekledikleri şeklin dışında bir noktaya gelmeleri ayrı bir şeydir. Mesela Müddessir suresinde, çoğunuz yakinen biliyor, okudum, okumuşsunuzdur. Cennet ehli sorar, مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ. Sizi cehenneme sürükleyen nedir? Ya cehenneme giren insanın cennet ehli tarafından sorulmasına gerek yok. Zaten niçin cehenneme girdi belli olmaz mı? Yani sizin yeryüzünde zulmettiğini, inkar ettiğini bildiğiniz bir insanı cehennemde görseniz, Allah hepinizi cennetlik etsin, hepimizi cehennemin ortasında görseniz, burada ne işin var der misiniz? Değil. Orada cennette beklenen bir insan cehennemin ortasında, مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ. Ya senin burada ne işin var? Hayret. O ne diyor? Arkasına diyecek ki, biz namaz kılanlardan değildik, namaz kılmıyorduk değil. Namaz kılanlardan değildik. Bizi namaz kılıyor zannediyordunuz da namaz kılmıyorduk biz aslında. Biz boş lafa dalanlarla birlikte boş şeyler konuşurduk. Miskini yoksulu doyurmazdık. Ve bugün burayı boyladık. Enteresan bir şey. Dolayısıyla burada ameller boşa gidiyor. karşılığında mükafat olduğu zannedilen ama boşa giden ameller var. Allah Teala onu söyler bize, hatırlatır. De ki, amelleri bakımından kıyamet gününde en kötü durumda olan kimdir söyleyeyim mi? Allah söylemese kimse bilmeyecek, peygamber de dahil. Amel bakımından en kötüsü. Mesela bir insan kötü amel işler, bunun sonucunun ne olduğunu aşağı yukarı bilir, bu ayrı. Amel bakımından en kötü durumda olan kimmiş biliyor musunuz? İyilik zannederek, iyi şeyler yaptığını zannederek aslında dünyadayken Allah'a göre kötülük yapanlar. Amel bakımından en kötü durumda olan bunlar. İyilik yaptığını zannetmiş. Vatana hizmet diyor. Topluma hizmet diyor. Ümmete hizmet diyor. Hepsi fiyasko. Niye? Çünkü niyet o değil. Öyle zannediliyor. Kendisi öyle düşünüyor, başkaları da öyle zannediyor. Hepsi boşa gidiyor. Ne diyor Gâşiye suresinde? Âmiletün nâsibe taslâne aran hamiye. Çalışmıştır, yorulmuştur ama sonuçta cehenneme de yuvarlanmıştır. Çalışmış, yorulmuş, boşa gitmiş hepsi. Aman Allah'ım. Ya bir de başkalarının dünyasını mamur edeyim derken kendi ahiretini heder eden Müslümanlara daha çok acırız. Başkasının dünyasını mamur etmek için hizmet yapıyoruz. Bunu bıraksak başkaları gelir düşüncesiyle taviz üstüne taviz vererek belli yerlerde rant peşinde koşanlar, makam yarışına girenler, rütbe yarışına girenler, bunu girmekte herkesin hakkıdır da taviz vererek bunu yapanlar. Başkalarına hizmet edecek. Sonuç kendileri cehenneme yuvarlanıyor. Amiletün nasibe. Uğraşmış, hepsi boşa gitmiştir. Aynı şeyi Rabbimiz mesela Zuhruf suresini hatırlatır bize. Rahman'ın zikrine karşı kim gözünü yumarsa, görmezlikten gelirse ona bir şeytanı arkadaş yaparız. Cin şeytanları değil. Cin musallat olma değil bu. Bir şeytan, insan şeytanla, minel cinneti ve nas yani. İnsan şeytanlarına birini arkadaş yaparız. Öyle bir noktaya gelir ki o kendisini hidayette zanneder. Halbuki şeytan onu saptırmıştır. O kendisini hidayette zannetme devam ediyor. O arkadaş da onu saptırmaya da iyilik yaptığını zannederek kötülük yapmaya devam edenler. Dolu örnekleri vardır. Kendince çok güzel şeyler yapıyor. Ümmete, dine, bir Müslüman olarak. Allah istememiş onu. Allah'ın kurallarını, Allah'ın kitabını arz etmemiş. Arz etmeyince neyin iyi, neyin kötü olduğunu kim nereden bilecekti ki? Dolayısıyla kıyamet günde en zor durumda olan işte bu tipler olacaktır. Ve kafirlerin durumu, amelleri böyle. Kafirlerin durumu nasıl? اَوْ كَظُلُمَاتٍ ف۪ي بَحْرٍ لُجِّيِّنْ Kafirlerin durumu aynen derin mi derin bir denizin durumu gibi. Kat be kat karanlıklar olan, kat be kat karanlıklar olan bir deniz gibidir. يَغْشَاهُ مَوْجُنْ Üzerinde bir dalga, kocaman bir dalga kapatıyor. وَمِنْ فَوْقِ مَوْجُنْ O dalganın üzerine ikinci bir dalga. سَحَابٌ وَمِنْ فَوْقِ سَحَابٌ O ikinci dalganın üzerinde bir de kara bir bulut. Zaten deniz karanlık. Bir dalga daha kararttı. İkinci dalga kararttı. Üçüncü bulut o da kararttı. Zulumatun ba'duha fevka ba'd. Üst üste karanlıklar. İz ahraca yedehu lem yeked yaraha. Böyle karanlık bir ortam ki elini kendi elini çıkarıp bakacak fakat neredeyse elini göremeyeceği kadar zifiri bir karanlık. Karanlık içinde karanlık. Karanlık üstüne karanlık. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ Allah'ın nur vermediği kimse için artık nur var mı ki? Hiçbir nur yoktur. Allah'ın nur vermediği kimse. Konuyu 35. ayetle izah ederiz. Bakın dikkat edin tekrar. Nur varsa karanlık yoktur. Nur yoksa onun yerine karanlık vardır. Allah Teala buradaki örneği ne? 35. ayette dikkat edin. Nurun ne demişti? Nurun ala nur. Burada zulümatun ba'duha fevka ba'd. Karanlık üstüne karanlık. Orada da nur üstüne nurdur. Orada müminlerin durumu. Burada kafirlerin durumu ifade ediliyor. Birinci dalga, temsili bir anlatım neticede. Birinci karanlık oluşturan birinci dalga, aklın kullanılmamasından kaynaklanan bir karanlık. İkinci dalga, peygamberden yararlanmamanın, çünkü insan var zaten. O örnek, nur örneğini tekrar hatırlatayım. İnsan var. İnsan fıtri dinle de dünyaya gelmiş, o da var. Ama bu üç unsur devreye konmuyor. Aklını kullanmıyor, bir karanlık. Peygamberden faydalanmıyor, bir karanlık. Vahiden faydalanmıyor. Yani yağ, o lambayı yakacak yakıt ne kadar kaliteli olsun, olursa olsun ondan da faydalanmıyor. Üç tane faydalanması gereken aydınlatıcı özellik olan bu üçünden de faydalanmıyor. Akıl devre dışı. Peygambersiz bir din ve sonra vahiysiz bir hayat. Elbette böyle bir insan zifiri karanlıklar içerisinde kalacaktır. Bunu şöyle formüle etmek mümkün. Aklı kullanmamak, yani düşünmemek. Aklı kullanmamak, fitili tutuşturmamak ve lambayı yakmamak demektir. Lamba yanmayınca, yani akıl kullanılmayınca cam fanusun parlaklığı, yani peygamberin varlığı da o yakıt olan şeyin, yağın kalitesi de bir fayda sağlamıyor. Akıl kullanılmayınca. Akıl sadece kullanıldı, peygamber yok, yakıt da yok. Yine faydalanamaz. Kişinin bir araya gelmesi lazım. Akıl, peygamber ve vahiy. Dolayısıyla bu üçü bir araya gelmediği zaman insan zifiri karanlıklar içerisinde kalır. Bu anlamda Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde zulümat ve nur temsili ya da durumu anlatılır. Allah mesela müminlerin velisidir. Bakara suresinin 257'de. Allah müminlerin velisidir. Onları karanlıklardan çıkarır, aydınlığa, nura götürür. Kafirlerin velisi de tağutlardır. Onları aydınlıktan çıkarır, karanlığa götürür. Tağutlar zalimler. Hep zulüm, mat ve karanlık yani ve nur sürekli Rabbimiz tarafından anlatılır. Sanki çağdaş dönemde, modern dönemde vahye inat bir niteleme karşımıza çıkar. Orta çağ karanlığı, modern çağın aydınlığı, aydınlanma dönemi. Aydınlanma. Neyle aydınlanıyor? Vahiy yok. Peygamber yok. Aklını kullanma yok, yok, yok. Fen de bilim mi? Bakın fen, bilim ve teknoloji ileri düzeyde uzman olan birisi. Karanlıklar içerisinde bocalayan birisi olabilir mi? Adamın adı aydın ama. Aydın. Aydın bir kişi, entelektüel. Ama karanlıkların içerisindedir. Niye? Aklını Allah'ın istediği şekilde kullanmadı ki. Birçok teknoloji bulmuş. İcat, mucit. Bu Arapça bir kelime. Var etmek, bulmak yani. Bir şeyi bulmuş ama imanı bulamamış. Evet evet, birçok şeyi bulmuş, imanı bulamamış. Ne anladık ki? Hangi akılla bunu yapıyor ki? Çünkü nurdan mahrum kalmak, karanlıkta kalmak anlamına gelir. Dolayısıyla bu kafirlerin durumuna ve kafirlerin amellerinin kıyamet günündeki durumuna düşmemek adına Rabbimiz bizi nurla karşı karşıya bıraktı. O nur evlerimizde olmalı. Evlerimizi nurlandırmak durumundayız. Avizelerle değil, Allah'ın kitabıyla, Allah Resulü'nün sünnetiyle, dinin konuşulduğu bir ortamla. Nesil bunu gerektirir. Arkamızdan birilerinin gelmesini istiyorsanız yapmanız gereken, yapmamız gereken şey budur bakınız. Yarın çok geç olabilir. Dolayısıyla evlerimizin nurlandırılması sadece bize değil, bizden sonra gelecek olan neslin ihyası için zorunludur. Yapmazsanız ne olur? Yapmazsanız son dönemlerde Müslümanların oturdukları zaman iki cümlesinden birisi haline gelen bir şey var. Gençlerimizin hali ne olacak? Kendiniz yaptınız. Kendimiz yaptık. Aydan gelmedi bu gençler. Gençlerin hiçbir suçu yok. Z kuşağı filan hikaye. Z kuşağının üzerine yüklemenin, çullanmanın bir alemi yok. Ne olacak bu babaların hali diyorum. Ne olacak bu annelerin hali diyorum çünkü. Çünkü biz arkamızdan bizim inancımıza, bizim davamıza varis olacak birilerini bırakma gibi bir derdimiz olmadı. Zekeriya Aleyhisselam'ın duasını hatırlayın Meryem suresinin başında. Ya Rabbi bana bir çocuk ver demiyor. Zekeriya'nın istediği bir çocuk değil. Benim davama, benim inancıma varis olacak birilerini bana lütfet. Varis olacak birisi. Bu dava ayakta, yalnız kalmasın, havada kalmasın, akamete uğramasın, güdük kalmasın, devam etsin anlamında. Ve bu nurla bu nesil ancak böyle yetiştirilebilir. Rabbim hepimize muvaffakiyetler versin. Ama bu ayetleri hayatımıza bir kez daha indirmek zorunluluğumuz var. Sübhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk.